Ayrım 8.
17. yüzyıl ilerledikçe Evangelist Birliği kuruluş tarihi 1608 ile Katolik İttifakı 1609 arasındaki rekabet şiddetlendi. Ayrıca İspanyol Habsburgları Avusturyalı yoldaşlarını kuvvetle destekledikleri ve Evangelist Birliği Başkanı Elektör 4. Palatin Frederick'in hem İngiltere hem Hollanda ile bağları bulunduğu için Avrupa'daki devletlerin çoğu politik dinsel düşmanlıklarının nihai çözümü için birleşiyor gibi görünüyorlardı. Böylece Bohemya'daki Protestan tabakaların yeni Katolik hükümdarları, 2. Ferdinand'a İmparatorluğu 1619-1637 karşı 1618'de başlattıkları ayaklanma, yeni bir dizi şiddetli dinsel çatışmayı başlatacak kıvılcım oldu. 30 yıl savaşlarıydı bunlar. Bu mücadelenin ilk aşamalarında General Spinola yönetimindeki bir İspanyol Habsburg ordusunca başarıyla desteklenen imparatorluk kuvvetleri iyi durumdaydılar. Ama sonuçta dinsel ve dinsel olmayan kuvvetler heterojen bir bileşim halinde çatışmanın içine girdiler ve bu bir kez daha dengeleri ters yönde ayarlamak isteğiyle gerçekleşti. İspanya ile 1609'da yaptıkları mütarekeyi 1621'de bozan Hollandalılar Spinola'nın ordusuyla karşılaşmak üzere Renania içlerine girdiler. 1626'da kralları 4. Christian yönetimindeki bir Danimarka kuvveti Almanya'yı kuzeyden istila etti. Perde arkasında Fransızların etkili devlet adamı Kardinal Richelieu fırsat bulduğu her yerde Habsburgların başını derde sokmak için çabalıyordu. Ancak askeri ya da diplomatik nitelikli bu karşı hareketlerin hiçbiri pek başarılı olamadı. 1620'li yılların sonlarına gelindiğinde İmparator Ferdinand'ın güçlü generali Wallenstein, Almanya üzerinde hatta kuzeyde Baltık kıyılarına kadar çok geniş kapsamlı merkezi bir otorite kurma yolunda epey ilerlemişti. Ancak imparatorluk gücünün böylesine hızla artması Habsburg hanedanının düşmanlarını daha da çok çaba göstermeye itti yalnızca. 1630'ların başında bunlar arasında en kararlı olanı İsveç'in çekici ve etkili kralı 4. Gustavus Adolfus'tu. 1611-1632. Gustavus'un iyi eğitilmiş ordusu 1630'da Kuzey Almanya'ya girdi ve bir sonraki yılda güneye doğru hızla ilerleyerek Renania ve Bavyera'ya daldı. Gustavus'un kendisi 1632 Lützen Savaşı'nda öldü ama bu durum İsveçlilerin Almanya'da oynadıkları rolü hiç azaltmadı. Aslında savaşın genel boyutlarını da daraltmadı. Tersine 4. Philip 1621-1665 ve onun becerikli başbakanı Olivars Kondükü'nün yönetimindeki İspanyollar 1634'te Avusturyalı yoldaşlarına öncekine oranla çok daha esaslı bir biçimde yardım etme kararı almışlardı. Ama onların Renania'ya Kardinal Infante Don Fernando, 4. Filip'in kardeşi, çevirenin notu, yönetiminde bir ordu göndermeleri Richelieu'yu 1635'te işe doğrudan karışması yolunda bir karar almaya zorladı ve Richelieu askerlerine sınırları çeşitli yerlerden geçme emrini verdi. Fransa bundan önce yıllar boyu Habsburglara karşı olan ortaklığın liderliğini söze dökülmeden dolaylı olarak yapmış ve imparatorluk ve İspanyol kuvvetleriyle çarpışacak herkese para yardımında bulunmuştu. Artık çatışma açığa çıkmıştı ve Habsburglara karşı kurulan ortaklıkların her biri daha çok askeri, silahı ve parayı onlara karşı seferber etti. Sözler de buna uygun olarak sertleşti. Olivars 1635'te bir sonraki yıl için Fransa'ya karşı üçlü istila planı yaparken ya her şeyi kaybedeceğiz ya da Kastilya dünyanın hakimi olacak diye yazıyordu. Ancak Fransa kadar geniş bir alanı fethetmek Habsburg kuvvetlerinin gücünü aşıyordu. Bu kuvvetler kısa bir süre için Paris'e yaklaştılar ama çok geçmeden tüm Avrupa'ya yayılmak zorunda kaldılar. Kuzeyde İsveç ve Alman askerleri imparatorluk ordularını sıkıştırıyorlardı. Hollandalılar ve Fransızlar İspanya egemenliğindeki Hollanda'yı kıskaca alıyorlardı. Üstelik Portekizlilerin 1640'ta başlattıkları ayaklanma, Kuzey Avrupa'ya yöneltilmiş olan İspanyol askerlerini ve kaynaklarını sürekli olarak buradan uzaklaştırıp ülkenin çok daha yakınlarına kaydırmış, ancak bunlar hiçbir zaman yarımada üzerindeki birliğin yeniden sağlanmasına yetmemişti. Gerçekten de Katalanların buna paralel olarak gelişen ve Fransızların seve seve yardımcı oldukları, isyanları yüzünden 1640'ların başında İspanya'nın tam göbeğinde bir çözülme olabileceği tehlikesi bir ölçüde belirmişti. Denizlerde ise Hollandalılar yaptıkları seferlerle Brezilya, Angola ve Seylan'a saldırıyor ve çatışmayı kimi tarihçilerin ilk global savaş diye tanımladıkları bir noktaya getiriyorlardı. Hollandalıların bu seferleri kendileri için kazançlı olmuştu. Ama çarpışan öbür devletlerin çoğu yıllar boyu sürdürülen askeri çabaların ağırlığını artık şiddetle hissediyorlardı. 1640'lı yılların orduları 1630'lu yıllarınkine göre küçülüyor, yönetimler aşırı mali önlemler alıyor, halkın sabrı iyice azalıyor, protestoları ise çok daha şiddetli oluyordu. Ama sırf mücadelenin çok sık dokulu oluşu yüzünden tarafların her biri için çekilmek zor bir işti. İsveç ordularının da dövüşmeyi bırakıp yurtlarına döneceklerinden emin olsalar, Protestan Alman devletlerinin çoğu bunu yaparlardı. Olivars ve öbür İspanyol devlet adamları da Fransa ile görüşmeler yaparak bir mütarekeye gidebilirlerdi ama Fransızlar Hollandalıları terk etmeyeceklerdi. Çeşitli cephelerdeki askeri mücadeleye paralel olarak çeşitli düzeylerde gizli barış görüşmeleri yapılıyordu ve bütün güçler yeni bir zaferin genel çözüm sırasında kendi iddialarını güçlendireceği düşüncesiyle avunuyorlardı. Sonuçta 30 yıl savaşları karışık bir biçimde bitti. İspanya 1648 yılı başlarında Hollandalılarla aniden barış yaptı ve onların tam bağımsızlığını nihayet tanıdı. Ama bunun amacı Fransa'yı bir müttefikinden etmekti. Fransız Habsburg mücadelesi sürdü. Aynı yılın daha sonraki dönemlerinde Vestfalya Barışı 1648 Almanya'ya nihayet huzur getirip Avusturya Habsburglarının çatışmadan çekilmelerine imkan verince savaş salt bir Fransız-İspanyol savaşına dönüştü. Ayrı ayrı devletler ve hükümdarların bir takım kazançları ve bir takım kayıpları olmuşsa da Vestfalya'nın getirdiği çözümün esasını Kutsal Roma İmparatorluğu içindeki dinsel ve politik dengenin kabul edilmesi, böylece de İmparatorluk otoritesine getirilen kısıtlamaların doğrulanması oluşturuyordu. Böylece Fransa ile İspanya tümüyle ulusal rekabetten kaynaklanan ve dinle hiçbir ilgisi bulunmayan bir savaş yapma durumundaydılar. Bunun böyle olduğunu, Richelieu'nun yerine geçen Fransız Bakan Mazarin, İspanya'yı sonunda barışa razı edecek darbeleri indirmek üzere 1655 yılında Cromwell'in Protestan İngiltere'si ile ittifak kurarak açıkça göstermiştir. Pirene Antlaşması'nın 1659 koşulları özellikle ağır değildi ama İspanya'yı en büyük düşmanıyla uzlaşmaya zorlayarak Avrupa'daki Habsburg üstünlüğü çağının sona erdiğini ortaya koyuyordu. O halde 4. Filip yönetimi için bir savaş hedefi olarak kalan tek şey İberik Yarımadası'nın birliğinin korunmasıydı. Bundan bile Portekiz'in bağımsızlığı 1668'de resmen tanınınca vazgeçilmek zorunda kalındı. Böylece Avrupa kıtası üzerindeki politik bölünmüşlük hemen hemen 5. Charles'ın 1519'da tahta çıktığı zamanki haliyle aynen kaldı. Ancak 17. yüzyıl sona ererken İspanya başka isyanlar görecek ve yeni topraklar kaybedecekti. İspanya sanki baştaki aşırı stratejik genişlemesinin bedelini ödüyordu. Habsburg blokunun kuvvetli ve zayıf yanları. Habsburglar neden başarısızlığa uğradılar? Bu konu öylesine geniştir ve yaşanan süreçte öylesine uzayıp gitmiştir ki, İmparator 2. Rudolf'un deliliği ya da İspanya Kralı 3. Filip'in beceriksizliği gibi kişilere bağlı sebepler aramak pek yararlı olur gibi gelmiyor. O dönemdeki pek çok Fransız ve İngiliz hükümdarlarının başarısızlıklarını ve kimi Alman prenslerinin onursuzluklarını ya da budalalıklarını düşününce, Habsburg Hanedanı ile üst düzey görevlilerinin özellikle yetersiz olduklarını ileri sürmekte güçleşiyor. Habsburgların elindeki muazzam maddi güç birikimini hatırlayınca işler daha da karışmaktadır. 5. Charles'a 4 büyük hanedandan veraset yoluyla geçen Kastilya, Aragon, Burgonya ve Avusturya tahtları, Charles'ın ailesinin sonradan elde ettiği Bohemya, Macaristan, Portekiz ve hatta kısa bir süre için İngiltere taçları, ve İspanyolların bu tür hanedan ilişkileriyle aynı zamana denk düşecek biçimde yeni dünyayı fethedişleri ve burayı sömürmeleri. Bunlar Habsburg ailesine başka hiçbir Avrupa gücünün boy ölçüşemeyeceği kadar zengin kaynaklar sağlamıştır. Eldeki istatistiklerde görülen boşluklar ve yanlışlıklar hesaba katılırsa bu dönemin nüfus sayılarına pek güvenmemek gerekir. Ancak erken modern çağ Avrupa halklarının yaklaşık 1/4'ünün Habsburg yönetimindeki topraklarda yaşadığını varsaymak uygun olabilir. Ama bu tür kabaca toplamlar, Kaba bir hesapla bu Avrupa'nın 1600'de toplam 105 milyon olan nüfusunun 25 milyonu demektir. Söz konusu bölgelerin zenginliği yanında daha az önem taşıyordu. Ve burada söz konusu olan hanedanlık mirası zenginlikten nasibini bol bol almıştı. Habsburg maliyesinin 5 büyük, birkaç da daha ufak kaynağı vardı. Bunlar arasında en önemlisi İspanya'ya geçen Kastilya mirasıydı. Çünkü doğrudan yönetiliyordu ve düzenli olarak alınan çeşitli vergiler, satış vergisi ve dinsel mülk üzerindeki cihat vergisi, meclisler ve kilise tarafından krallığa bırakılmıştı. Buna ek olarak elde Avrupa'nın en zengin iki ticaret bölgesi vardı. İtalyan devletleri ve Hollanda ve bunların ticaret gelirlerinden ve hareketli sermayelerinden epey büyük miktarlarda para gelebiliyordu. Zaman geçtikçe daha çok önem kazanan dördüncü kaynak ise Amerika'daki imparatorluk topraklarından sağlanan gelirdi. Amerika'da çıkarılan altın ve gümüşten alınan beşte bir krallık payı ve bunun yanında satış vergisi, gümrük vergileri ve yeni dünyadaki kilisenin topladığı paralar. İspanya krallarına muazzam bir ek gelir getiriyor ve bu gelirin sağlanması yalnızca dolaysız yoldan değil, dolaylı yoldan da oluyordu. Çünkü Amerika'nın özel kişilerin eline geçen hazineleri, ister İspanyol, ister Flaman, ister İtalyan olsunlar, bu kimselere ve ticari kuruluşlara kendilerinden giderek daha büyük oranlarda istenen devlet vergilerini ödemeleri için yardımcı oluyordu. Ayrıca kral acil durumlarda geri ödemesini gümüş taşıyan gemiciler geldiğinde yapmak üzere bankerlerden her zaman için büyük miktarlarda borç alabiliyordu. Önde gelen mali ve ticari kuruluşların Habsburg toprakları üzerinde bulunması, Güney Almanya'da bazı İtalyan kentlerinde ve Antwerp'tekiler ek bir avantaj ve beşinci ana gelir kaynağı olarak sayılmalıdır. Bunlardan gelen parayı elde etmek söz gelimi Almanya'dan gelen paraya göre daha kolaydı. Çünkü prensler ve Reichstag'da temsil edilen serbest kentler ancak Türkler kapıya dayandıkları zaman imparatora para verilmesi yolunda oy kullanıyorlardı. Şövalyelerden artık kişisel olarak askerlik hizmeti yapmalarının en azından çoğu ülkede istenmediği, kıyı kentlerinden de gemi sağlamalarının beklenmediği, feodalite sonrası dönemde savaş halindeki tüm devletler için para bulabilmek ve kredi sahibi olmak kesinlikle şarttı. Pazar ekonomisi içinde ancak doğrudan ödeme ya da ödeme vaadi yapıldığı zaman, savaşa hazır bir filo donatmak için gerekli olan gemileri, denizcilik malzemelerini, silah ve yiyecek maddelerini seferber etmek mümkün oluyor, kabul edilebilir sıklıkla askeri malzeme ve ücret verilebildiğinde askerler isyandan uzak tutulabiliyor ve güçlerini düşmana karşı kullanmaları sağlanabiliyordu. Üstelik bu dönem genellikle ulus devletinin varlık göstermeye başladığı dönem sayılsa da, tüm yönetimler orduları genişletmek konusunda yabancı paralı askerlere fazlaca güveniyorlardı. Bu noktada Habsburglar gene şanslıydılar. Çünkü İtalya ve aşağı ülkelerden olduğu kadar İspanya ve Almanya'dan da kolayca asker toplayabiliyorlardı. Söz gelimi ünlü Flander ordusunu başlıca 6 ulustan kimseler oluşturuyor. Bunlar Katolik davasına oldukça bağlı bulunmakla birlikte düzenli ücret almayı da istiyorlardı. Donanma söz konusu olduğunda ise Habsburg mirası değişik savaş teknelerinden meydana gelen heybetli bir bütün oluşturabiliyordu. Söz gelimi 2. Filip'in son yıllarında Akdeniz kadırgaları, Cenova ve Napoli'den gelen büyük karankalar, Büyük Portekiz filosu, Kastilya ve Aragon donanmalarını takviye edebiliyorlardı. Ama bu 140 yıl boyunca Habsburgların sahip oldukları en büyük askeri avantaj belki de İspanyollarca eğitilmiş piyadelerdi. Toplumsal yapısı ve düşünce ortamı Kastilya'ya asker toplamak için ideal bir yer yapıyordu. Lince göre Kastilya'da askerlik yalnızca soylular arasında değil, tüm halk için gözde ve karlı bir uğraş haline gelmişti. Buna ek olarak Büyük Reis Gonzalo de Cordoba, 16. yüzyılın başlarında piyadelerin teşkilatlanması konusuna yenilikler getirmiş ve o tarihten 30 yıl savaşlarının ortalarına kadar İspanyol terkiyosu, Avrupa'daki muharebe meydanlarının en etkili birliği olmuştur. Sayıları 3000'e varan kargılı, kılıçlı ve tüfekli askerlerin oluşturduğu ve karşılıklı destek sağlamak üzere eğitilmiş bu birleşik alaylarla İspanyol orduları sayısız düşmanı silip süpürmüş ve Fransız süvarileriyle kargılı İsviçreli askerlerine ünlerinden ve etkililiklerinden çok şey kaybettirmişlerdir. Ta Nördlingen Savaşı'nda bile 1634 Kardinal Infante'nin piyadeleri İsveç ordusunun 15 saldırısına karşı direnmiş ve Wellington'un askerlerinin Waterloo'da yaptıkları gibi düşmanı ezmek üzere acımasızca üzerine gitmişlerdir. İspanyollar Rocroi'da 1643 Fransızlar tarafından sarılmış oldukları halde ölesiye dövüştüler. Gerçekten de Habsburgların kurdukları yapının temel direklerinden biriydi onlar. İspanyol gücünün gözle görünür bir biçimde yara almasının ancak orduda en çok Alman, İtalyan ve İrlandalı paralı askerlerinin bulunduğu, Kastilyalı savaşçıların ise çok azaldığı 17. yüzyıl ortalarına rastlaması anlamlıdır. Ama tüm bu üstünlüklerine rağmen İspanyol-Avusturya Hanedan İttifakı hiçbir zaman ayakta kalamazdı. Mali ve askeri kaynakları çağdaşlarına muazzam görünse de hiçbir zaman ihtiyaçları karşılamaya yeterli değildi. Bu son derece ciddi yetersizlikte tüm dönem boyunca etkileşim içinde bulunan üç etkenden ileri geliyordu. Bu etkenler daha geniş bir çerçeve içinde düşünüldüğünde silahlı çatışmalar tarihini inceleyenler için çok öğretici olmaktadırlar. Bu etkenlerden ilki Avrupa'da modern çağ başlarında yaşanan ve yukarıda kısaca sözü edilen silah devrimiydi. Bir başka deyişle kabaca 1520'leri izleyen 150 yıl içinde savaşların kapsamı, maliyeti ve düzeninde görülen çok büyük genişleme, bu değişikliğin kendisi de birbirine sıkıca bağlı farklı unsurların, taktik, politik ve demografik unsurların sonucunda oldu. Muharebe meydanlarındaki süvari egemenliğine önceleri İsviçreli kargılı askerlerin, sonraları da kargı, kılıç, Tatar yayı ve çakmaklı tüfek kullanan askerlerin oluşturduğu birliklerce, indirilen darbelerin anlamı şuydu ki, bir ordunun en geniş ve en önemli bölümünü artık piyade birlikleri oluşturacaktı. Bu sonuç Trace Italiane'nin yani bundan önceki bölümde sözü edilen karmaşık kent, istihkam ve kale burçları sisteminin gelişimiyle de pekişmiştir. Bu tür savunma sistemlerini çalıştırmak ve bunları kuşatabilmek için çok sayıda askere gerek vardı kuşkusuz. Büyük bir sefer sırasında düzenini iyi kurmuş bir komutan oldukça fazla sayıda süvari ve topçuyu da başarıyla kullanacaktı. Ama bu iki kuvvetin her yere yetişebilmesi yaya alaylarına göre çok daha zordu. O halde söz konusu olan ulusların süvari kuvvetlerini gözden çıkarmaları değil, ordu içindeki piyade oranının önemli ölçüde artmasıydı. Donanımları ve beslenmeleri daha ucuza geldiğinden daha büyük sayıda yaya asker toplanabiliyor, bunda Avrupa nüfusunun artmakta oluşu da önemli bir rol oynuyordu. Kuşkusuz tüm bunlar teşkilatlanma konusunda yönetimlere çok büyük sıkıntılar veriyordu. Ama bu sıkıntılar Batı'nın yeni monarşilerindeki bürokrasilerin altından kalkamayacakları kadar büyük değildi. Tıpkı kuvvetlerinin iyi bir komuta yapısına sahip bulunması ve iyi talim görmüş olmaları koşuluyla çok büyümüş olan orduların bir generalin işini mutlaka içinden çıkılmaz hale getirmeyeceği gibi. İspanya İmparatorluğu'nun ordusu, askeri devrimi uygulama alanında gösteren en iyi örnektir herhalde. Bu ordunun bir tarihçesini kaleme alan yazarın işaret ettiği gibi, Fransa ve İspanya'nın 1529 öncesinde İtalya için yaptıkları mücadelede, devletlerden hiçbirinin 30 binden fazla savaşa hazır askeri ileri sürdüğünü gösterir bir belirti yoktur. Ama 1536-1537 yıllarında İmparator 5. Charles çok kısa bir zaman önce eline geçirdiği Milano'yu savunmak ve Fransa'daki Provence'ı istila edebilmek için yalnız Lombardiya'da 60 bin askeri seferber etmiştir. 1552'de tüm cephelerde İtalya'da, Almanya'da, Hollanda ve İspanya'da, Atlantik ve Akdeniz'de birden saldırıya uğrayınca 5. Charles Almanya ve Hollanda'dan 109 bin buna ek olarak Lombardiya'dan 24 bin asker topladı. Ayrıca Sicilya, Napoli ve İspanya'dan da asker buldu. Demek ki imparatorun emri altında bulundurduğu ve dolayısıyla da giderlerini karşılamak zorunda kaldığı yaklaşık 150 bin adamı vardı. Asker sayısı artmaya devam etmiştir. 1574'te İspanyol Flander ordusu tek başına 86 bin askerden oluşurken bundan yalnızca yarım yüzyıl sonrasında 4. Filip buyruğu altındaki silahlı kuvvetlerin 1625'te 300 bin askerden az olmadığını gururla ilan ediyordu. Bu orduların hepsinde asıl sayı artışı, piyadelerde özellikle de kargılı askerlerde olmuştur. Denizlerde olup bitenler de büyük ölçüde karadaki gelişmelere paralel gidiyordu. Deniz ticaretindeki özellikle de okyanus ötesi ticaretteki Genişleme, Manş Denizi'nde, Hint Okyanusu'nda ya da İspanya Anakarası açıklarındaki rekabet, Berberi korsanlar ile Osmanlı kadırga filolarının oluşturduğu tehditler, gemi yapımındaki yeni teknolojilerle etkileşim içine girerek, teknelerin daha büyük olarak inşa edilmesinde ve silah donanımlarının çok daha etkili hale gelmesinde rol oynadılar. O günlerde savaş gemisi ile ticaret gemisi arasında kesin bir ayrım yoktu. Uygun büyüklükteki ticari teknelerin hemen hemen hepsi korsanları ve başka yağmacıları uzaklaştırmak üzere silah taşıyorlardı. Ancak krallık donanmaları oluşturmak yönünde de bir eğilim vardı. Çünkü bu yolla hükümdar en azından belli sayıda savaş gemisine sahip olacak ve savaş zamanında bu gemiler çevrelerinde silahlı ticari teknelerin, büyük kadırgaların ve filikaların oluşturduğu kocaman bir filoyu toplayacak çekirdek işini göreceklerdi. İngiltere Kralı 8. Henry bu projeye oldukça büyük destek sağlamış, 5. Charles ise kendi donanmasını kurmaktansa denetim altında tuttuğu İspanya ve İtalya'dan gelen ve özel kişilerin malı olan kalyon ve kadırgalara el koymak eğilimini göstermiştir. Akdeniz'de daha sonraları da Atlantik'te çok daha ağır baskılarla karşılaşan 2. Philip'in ise böyle bir lüksü olmadığı, Philip, Barcelona, Napoli ve Sicilya'da büyük bir kadırga inşa programı düzenlemek ve bunun giderlerini karşılamak zorunda kalmıştı. 1574'te toplam 146 kadırganın giderlerini üstlendi. Bu sayı 10-15 yıl öncesindeki sayının hemen hemen 3 katıydı. Sonraki 10 yıl içinde Atlantik'te patlak veren savaşlar buradaki çabaların daha da artırılmasını gerekli kıldı. Batı Hint adalarına ve Portekiz 1580'de alındıktan sonra doğuya giden yolları korumak, İspanyol kıyı şeridini İngiliz akınlarına karşı savunmak ve en son olarak da Britanya adalarını istila için gönderilecek orduyu taşımak üzere açık deniz savaş gemilerine ihtiyaç vardı. 1604 tarihli İngiliz-İspanyol barışından sonra açık denizlerdeki Hollanda saldırılarını savuşturmak ve Flander'le iletişimi sürdürmek için İspanyolların büyük bir filoya olan ihtiyaçları gene devam etmişti. Ve 10 yıllar birbirini kovaladıkça bu tür savaş gemileri daha da ağır silahlarla donatıldılar ve çok daha masraflı hale geldiler. Habsburg sisteminin asıl zayıflığını açığa çıkaran savaş maliyetlerinin böylesine tırmanış göstermesidir. 1500-1630 arası yiyecek fiyatlarında 5 kat, sanayi mallarında ise 3 kat fiyat artışıyla seyreden genel enflasyon, devlet maliyesine yeterince ağır bir darbe vurmuştu. Bu durum, orduların ve donanmaların büyüklük açısından 2'ye, 4'e katlanmasıyla da şiddetleniyordu. Habsburglar sonuçta tüm borçlarını ödeyebilir durumda kalabilmek için kendilerine hemen hiç nefes aldırmayan bir mücadeleye girdiler.